Ayrım 8. Özgürlük Yolları 3. Yıkılış. Jean-Paul Sartre. Sayfa 86. Hayır. O halde? Metü yanıt vermedi. Birisinin titrek uğultusunu duydu. Elini alnına götürdü. Uğultu kesildi. Bu savaşın bir hastalık olduğuna ben de inanmıştım başta. Ne budalalık? Benim Pinatadro, Longin'di. Her birimiz için ayrı bir bendir. Bizim hayalimizdir ve herkes layık olduğu savaşa erer aslında. Pinatadro gözleri Matthew'dan ayırmadan uzun uzun burnunu çekti. Matthew ona baktı ve birden yüzündeki aptalca ifadeyi gördü. Öfke bir sıcak dalga halinde ağzını, gözlerin içini kavurdu. Yeter, yeter. Her şeyi gören bir göz olmaktan usandım artık. Sinek alnının çevresinde titreşimli uğultusuyla dolaşıyordu. Zaferinin canlı bir tacı gibi. Dövüşmüş olsaydım, tetiğe dokunsaydım, bir kez bir yerlerde biri düşüp ölecekti. Birden elini kaldırdı ve alnı olanca hızıyla vurdu, elini indirdi, baktı işaret parmağında küçücük kanlı bir dantel gördü. Çakılların üzerine kıpkızıl kanını yaşamıyla birlikte akıtacak, boşaltacak, tüketecek biri. Alnına indirilen bir tokat, tetiğe dokunan parmak, kaleidoskopun bin bir renkli camları birden hareketsiz kalacak ve kan, çimenleri dantel dantel boyayacak. Bıktım, bıktım. Bir ormana dalar gibi bilinmedik bir eyleme dalıp kaybolmak, gömülmek, bir eylem. İnsanı ölünceye dek damgalayan ama hiçbir zaman asla tümüyle anlaşılmamış bir eylem. İhtirasla yapılabilecek bir şey var idiyse, dedi. Pinatte ilgiyle baktı. Ne mesela? Hiçbir şey yok. Şimdilik yapabilecek bir şey yok. Pinatte çoraplarını giyiyordu. Açık renkli kaşları anında çatılmıştı. Birden sordu. Sana karımı göstermiş miydim? Hayır, dedi Matthew. Pinatte doğruldu. Ceketin cebini karıştırdı. Cüzdanından bir fotoğraf çıkardı. Matthew Hush'in gözü güzel bir kadın gördü. Dudak kenarlarının ince bir tüyün gölgesi görünüyordu. Resim arkasında yazısı vardı. Dönis'ten bebeğine. 12 Ocak 1939. Pinatte kızarmıştı. Bana bebeğim diyor. Bir türlü vazgeçiremedim. Sana bir isim takması doğal bir şey. Pinatte gururla, benden 5 yaş büyük de, dedi. Matthew fotoğrafı uzattı. Güzel bir kadın, dedi. Yatakta, dedi Pinatte, bitirimdir. Dünyada gözünün önüne getiremezsin. Biraz daha kızarmıştı, kekeleyerek ekledi. Çok iyi bir ailedendir. Söylemiştin. Pinatte şaşkın, ha, söylemiş miydim, dedi. Babasının resim hocası olduğunu söylemiş miydim? Evet. Pinatte fotoğrafı özenle cüzdanına yerleştirdi. Boktan iş, dedi. Hangisi boktan iş? Eve böyle dönmek çok boktan bir şey. Ellerini dizlerinde kilitlemişti. Hadi, dedi Matthew. Pinatto, babası 1914'te kahramanca dövüşmüş, dedi. 3 kez terfi almış, madalyalar, takdirler. Her zaman anlatır. Ne olacak yani? Olacağı böyle dönmek hoşuma gitmiyor benim. Hiç hoşuma gitmiyor. Vah küçüğüm vah, dedi Matthew. O kadar çabuk dönemezsin, korkma. Pinatto'nun öfkesi birden sönmüştü. Kederle başını salladı. Böylesi daha iyi, dedi. Dönmek istemiyorum. Vah küçüğüm, diye tekrarladı Matthew. Beni seviyor, dedi Pinatte. Ama zor bir insandır aslında. Kendine çok güveniyor. Sonra anası var, kışkırtan o olur zaten. Bir kadın her şeyden önce saymalı seni, değil mi? Bu olmazsa evlilik çekilmez bir iş olur sonunda. Birden sıçrayarak ayağa kalktı. İçim sıkıldı burada, dedi. Gidelim artık. Nereye? Bilmem, ötekilerin yanına. Matthew isteksiz, iyi ya, dedi. Gidelim. Ayağa kalktı, yolda yürüdüler. İşte, dedi, Guyik Koli geliyor. Guyik Koli bacaklarını iki yana açmış, elini gözüne siper etmiş, alayla onlara bakıyordu. Ha ha, nasıldı, dedi. Ne? Nasıldı? Sıkıydı ha? Nasıl yuttunuz ama enayi gibi yuttunuz? Ne diyorsun be? Barış, dedi Guyik Koli, gülüyordu hala. Pinatto birden doğruldu. Yalan mıydı? Hem de nasıl, dedi Guyik Koli. Bizi Lapierre kışkırttı, geldi, haber sordu. Biz de haberin alasını verdik. Ha ha. Pinatte ihtiyatla, yani, dedi, barışı imzalamadılar ha? Ne barış? Barış marış yok. Hiçbir bok yok. McHugh Pinhatton'un gözcüğüyle baktı. Neyi değiştirir bu? Dedi. Her şeyi değiştirir dedi Pinhatton. Göreceksin. Neyi değiştirdiğini göreceksin yakında. Paris, saat 16. Saint German bulvarı bomboş, Danton sokağı bomboş. Kepekleri bile indirmemişlerdi. Vitrinler pırıl pırıldı. Giderken yalnızca kapı tokmaklarını söküp almışlardı. Pazardı. 3 günden beri pazardı. Paris'te bütün bir hafta için yalnızca tek bir gün vardı artık. Her şeyle herhangi bir pazar. Alışılmış pazarlardan biraz daha katı, daha gergin, biraz daha kimyasal, fazla sessiz ve şimdiden gizli çürümelerle bozulmaya, kokmaya yüz tutmuş bir pazar. Daniel vitrinlerden birine sokuldu. Bir yün ve kumaş mağazasının vitrini, piramit şekilli yığınlarda üst üste yerleştirilmiş renk renk yumaklar ağır ağır soluyordu. Küf kokuyordu hepsi. Yandaki vitrinde bebek çamaşırları, bluzlar sararıyor, donuklaşıyor, eskiyordu. Unumsu bir toz hepsinin üzerine kalın bir perde yapmıştı. Camları ince uzun beyaz yapışkan lekeler kirletiyordu. Daniel vitrinler ağlıyor diye düşündü. Vitrinlerin ardında bir bayram şenliği vardı. Sinekler milyonlarcası kaynaşıyor, uğuldaşıyordu. Pazar. Parisler geri döndüklerini ölü kentlerine çöreklenip kalmış, kokmuş ölü bir pazar bulacaklardı burada. Geri dönerlerse. Dönebilirlerse. Sabahtan beri sokaklarda dolaşırken tuttuğu o korkunç gülme ihtiyacına kapıp koyverdi kendini. Dönebilirlerse. Küçük Saint André des Arts meydanı kıpırtısız güneşi altında uyuyordu. Bembeyaz aydınlıkta koyu karanlık gece. Güneş bir yapmacıktı, bir hileydi. Geceyi saklayan 20. saniyede sönmesi, yok olması gereken ama sönmeyen, yok olmayan bir havai fişekti. Alnını Alsas birahanesinin dev vitrine yapıştırdı. Burada Matthew ile beraber yemek yemişti. Şubat'ta izini geldiği zaman sokaklarda kahramanlardan ve koruyucu meleklerden geçilmediği günlerdi. Yarı karanlıkta ürkek, kararsız lekeler gördü. Mahzenlerde saklı büyüyen mantarlar gibi kağıt masa örtüleriydi bunlar. Kahramanlar nerede? Koruyucu melekler nerede? Terasta 2 demir iskemle kalmıştı. Daniel birini aldı, kaldırımın kenarına götürdü, koydu. Bu savaş ve asker kokan güneşin altında, çocukluğunun anılarıyla kabaran, büyüyen sıcakta, işsiz, güçsüz, paralı pullu bir adam gibi oturdu. Sırtında sessizliğin manyetik basıncını duyuyordu. Önüne insansız, sessiz köprüye, asma kilitleriyle rıhtımın zincirlerine, akrebi yelkovanı koparılmış kocaman saate bakıyordu. Bunları da paramparça etmeliydiler diye düşündü. 3-5 bomba yeterdi. Bize göstermeleri, gözümüze sokmaları için. Birden Seyne'nin karşı yakasında emniyet müdürlüğünün önünden doğru bir gölge yürüyen bir kaldırımla alınıp götürülüyormuşçasına kaydı gitti. Paris gerçekte bomboş değildi. Şurada burada her yanda topraktan fışkırmış gibi meydana çıkıveren ve sonra çabucak bu ölümsüz aydınlıkla yutulup kaybolan küçücük zamanın binde biri kadar ömrü olan küçücük perişanlıklarla doluydu. Daniel kent delik deşik diye düşündü. Ayaklarının altında metronun galerilerini önünde ardında başının üstüne oyulmuş delik deşik edilmiş dimdik taş yığınlarını hissediyordu. Yerle gök arasında Louis Philippe stilinde özentisiyle döşenmiş binlerce salon, ampir yemek odası, binlerce cozy corner. Rahat bir köşe anlamında evlerde bir divan, bir iki koltuk, özellikle etajer ve kitaplıklarla döşenmiş, dinlenilen, kitap okunan köşe. Terk edilmiş, başıboş, kimsesiz uyukluyordu. Gülmekten ölürdü insan. Birden döndü baktı, biri vitrine çarpmıştı. Daniel kocaman cama baktı ama kendi hayalinden başka bir şey göremedi. Boğaz tuhaf bir korkuyla kupkuru kalktı. Çok da kötü bir duygu değildi bu. Gün ortasında gecenin korkularıyla ürpermek eğlenceliydi hatta. Saint Michel çeşmesine yaklaştı ve yeşermiş canavara baktı. Düşündü. Her şey yapılabilir şimdi. keyfince. Bütün bu simsiyah pencerelerin camlaşmış bakışları karşısında pantolonunu çıkarabilirdi. Kaldırımdan bir taş sökebilir, bir hanenin vitrine fırlatabilirdi. Olağanca sesiyle "Yaşasın Almanya!" diye bağırabilirdi ve hiçbir şey olmazdı. Çok çok binalardan birinin 6. katında, camlardan birine ürkek bir yüz yapışırdı ama hiç önemi yoktu bunun. Onların, o insanların insanı suçlayacak güçleri yoktu artık. Kalmamıştı. İyiliklerin adamı yukarıda ilgisiz ve tarafsız bir sesle karısına, "Aşağıda adamın biri pantolonunu çıkarıyor," diyecekti ve karısı öteden odanın öbür ucundan, "Pencereden bakma," diye yanıt verecekti. "Başımıza bir dert gelmesin." Daniel esnedi. Vitrinin camını kırmak, "Yok canım. Yağmaya giriştikleri zaman alasını göreceklerdi cam kırmanın. Umarım her şeyi ateşe verirler. Kan gövdeyi götürür," diye düşündü. Tekrar esnedi. Sonsuz, sınırsız ve amaçsız bir özgürlükle alabildiğine hürdü. Bazı anlar içinde bir sevinç kabarıveriyordu. Öylesine özgürdü. Yürüyüp gittiği sırada Hakkıt Sokağı'nda bir kervan göründü. Artık kafileler halinde dolaşmaya başladılar. Sabahtan beri rastladığı 10. kervandı bu. Daniel 9 kişi saydı. Ellerinde zembillerle 2 ihtiyar, 2 küçük çocuk denecek kadar genç kız. Siyah siyah bıyıklı, haşin ve kas katı 3 erkek. Arkaları sıra 2 genç kadın yürüyordu. Biri solgun ve güzel, öbürü dudaklarında gülümsemeye benzer bir bükülüşle yürüyen, gebeliğin son aylarında olduğu besbelli bir genç kadın. Sessizce yürüyorlar, konuşmuyorlardı. Daniel öksürdü ve hepsi aynı anda dönüp baktılar. Gözlerinde ne sevgi vardı, ne ayıplama, çaresiz bir şaşkınlıktan başka bir şey yoktu. Genç kızlardan biri gözünü Daniel'dan ayırmadan öbürüne doğru eğildi, bir şey söyledi. Sonra ikisi birden hayran ve mutlu güldüler. Daniel kendini bir kayanın tepesinden kendisine doğru tırmanan dağcılara vahşi ve bakir gözleriyle bakan bir dağ keçisi kadar yabancı hissetti bu insanları. Kervan önünden bir masal dekorundan çıkmış bir cin kafilesi gibi tuhaf, eski, inanılmaz ve yalnızca gömülü ağır ağır gelip geçti. Daniel Saint Michel Köprüsü'nün parmaklığına yaslanarak nehre bakmak için karşıya geçti. Saint pırıl pırıldı. Çok uzakta, kuzeydoğuda çatıların üstünden bir duman yükseliyordu. Birden manzara ona dayanılmaz bir şeymiş gibi göründü, döndü. Tekrar karşı kaldırıma geçti. Bulvardan yukarı doğru çıkmaya koyuldu. Kervan kaybolmuştu. Göz görebildiğine sessizlik ve boşluk. Bir yatay uçurum. Daniel yorulmuştu. Yollar hiçbir yere çıkmıyordu. İnsansız, hepsi birbirine benziyordu yolların. Saint Michel Bulvarı, dün sürekli güneye akıp giden o uzun, capcanlı altın nehir, şimdi deşilmiş karnıyla sırt üstü yatan bir bu balina leşiydi işte. Daniel ayaklarını bu oyulmuş, yer yer şişmiş, ölü karna vura vura yürüdü. Zevkle üpermek için kendini zorluyordu. "Paris'ten nefret ederdim ben," diye yüksek sesle söylendi boşuna. Orada yeşillikten başka tek canlı yoktu. Kestane ağaçlarının yeşil kollarından başka. Ormanda ağaç altlarında yürüyormuş hissini veren yavan ve tatlımsı bir duyguyla ürperdi. İç sıkıntısı iğrenç kanatlarıyla ona sürtünmeye başlamıştı. Ama şansı yardım etti ve karşıda duvara yapıştırılmış kenarı mavi kırmızı çizgili bir afiş gördü. Sokuldu, baktı. "Yeneceğiz çünkü biz en güçlüyüz." Kollarını iki yana açtı ve ağır bir yükten kurtuluvermişçesine zevkle gülümsedi. Koşuyorlar, koşuyorlar, koşmaktan vazgeçmediler. Başını kaldırmış, dudaklarını gülümseyişi göğe kaldırmıştı. Derin derin nefes alıyordu. 20 yıldır sürüp giden dava, yatağın altına kadar sokulan casuslar, yanından gelip geçen her insan, onu mahkum etmeye çalışan bir tanık ya da yargıç ya da ikisi birden. Ağzından çıkacak her kelime aleyhinde delil olarak kullanılabilirdi ve sonra bir anda, en beklenmedik bir anda bozgun. Konuşuyorlar, tanıklar, yargıçlar, iyiliklerin insanları güneş altında koşuyorlar ve ufuk başlarının üstünde uçaklar yumurtluyor. Paris'te duvarlar hala onların gururunu ve güçlüğünü haykırıyordu. "Biz en güçlüleriz. Biz İnsan cinsinin en üstünleriyiz. Demokrasi haçlıları Polonya'nın insanlık gururunun ve dişi sevenlerin savunucusuyuz. Biz çamaşırcılarımızı Stamford'ın çelik duvarlarında kurutacağız. Paris duvarlarında afişler hala soğumuş, biz kesilmiş bir zafer şarkısıyla şenlik yapıyorduk. Ama onlar koşuyorlardı, korkudan çılgına dönmüş, hendeklerde iki büklüm saklanarak koşuyor ve af diliyorlardı. Kuşkusuz, onurlu bir af dilemeydi bu. Her şey kaybedilmişti, onurdan başka. Her şeyi onurla göze alınız. İşte kıçım, onurlu bir tekme atın. Canımı bağışlarsanız ben de sizinkini yalarım. Koşuyorlar, tırmanıyorlar ve ben suçlu ülkelerinde hüküm sürüyorum. Gözleri yerde yürüyordu, zevkini çıkarıyordu. Yürümenin, asfaltta otomobillerin yanından kayıp gittiğini duyuyordu, düşünüyordu. Marcelo Dax da piçini büyütüyor. Matthew tutsaktır mutlaka. Brunot ölmüş olmalı. Bütün tanıklarım öldü ya, da bana hükmedemeyecek herhalde. Kurtuldum, serbestim artık. Bir an irkildi. Hangi otomobiller? Başını kaldırdı. Yüreği şakaklarına varıncaya dek deli gibi çarpmaya başladı. Ve onları gördü. Ağır ağır sene doğru akan zırhlı otomobillerde ayaktaydılar. Ciddi ve somurtkan, dimdik ve ayakta. Kayar gibi götürülüyorlardı. Anlaşılmaz, ifadesiz gözlerle ona bakıyorlardı. Sonra arkadan başkaları geliyordu. Hepsi birbirinin aynı ve hepsi aynı gözlerle bakan başka melekler. Daniel uzaklardan bir asker şarkısı duydu. Gök bayraklarla donanıyor sandı ve kestane ağaçlarından birine dayanmak zorunda kaldı. Bu göz alabildiğine uzanan yolda yapayalnız tek başına tek Fransız. Tek sivil ve bütün bir düşman ordu ona bakıyordu. Korkmuyordu. Kendini bu binlerce göze güvenle koyvermişti. Bizi yenenler diye düşünüyordu ve bu düşünceyle zevkle ürperiyordu. Bakışlarına açgözlü, iştahlı bakışlarla yanıt veriyordu. İçini bu sarışın saçlarla, ortasında gözlerin buzul gölleri gibi kas katı parladığı, güneş yanığı yüzlerle ince beller ve bu inanılmayacak kadar uzun, biçimli ve adeleli bacaklarla doyasıya keyfince dolduruyordu. Mırıldandı. Ne kadar güzel hepsi. Ayakları yerde değildi artık. Onlar onu kollarına almış, kaldırmışlardı. Onu göğüslerine, yassı genç karınlarına bastırıyorlardı. Bir şey gökten koptu, yuvarlandı. Eski çağlar yasasıydı bu. Yargıçlar toplumu yıkılmış, çökmüştü. Yargı silinmişti. Haki elbiseli korkunç küçük asker, insan vatandaş haklarının şampiyonu bozguna uğramıştı, yıkılmıştı, yoktu artık. Ne sonsuz özgürlük bu diye düşündü ve gözlerine yaşlar hücum etti. O bu korkunç felaketten sağ çıkan tek canlıydı. Bu nefret ve öfke meleklerinin bakışları ona bir çocukluk bağışlayan bu öldürücü, yok edici meleklerin karşısında tek insandı. İşte yeni yargıçlar diye düşündü. İşte yeni yasa. Başlarının üstünde yumuşak ve sevecen gökyüzünün harikaları, suçsuz beyaz çocuksu kümülüsler nasıl gülünç görünüyordu gözüne. Bu hor görmenin, öldürüp yok etmenin kötü niyetin zaferiydi. Yerin zaferiydi bu, toprakın zaferi. Yapraklarla kamufle edilmiş bir otomobil geçti yanından, mırıltısı zor duyuluyordu. Arkada çocuk denecek kadar genç, gencecik bir adam. Ceketi omuzlarına atılmış, gömleğinin kolları dirseklerin üstüne kadar sıvalı, güzel kollarını göğsünde kavuşturmuş, ayakta duruyordu. Daniel ona bakarak gülümsedi. Genç adam uzun uzun haşin gözlerle baktı. Sonra tam otomobil uzaklaşıp kaybolurken, birden gülümsedi. Çabucak pantolon ceplerini karıştırdı ve Daniel'ı havadayken yakaladı, bir şey fırlattı. Bir İngiliz sigarasıydı bu. Daniel paketi o kadar güçlü sıktı ki sigaraların parmaklarının arasında ezildiğini duydu. Hala gülümsüyordu. Dayanılmaz ve nefis bir heyecan kasıklarından şakaklarına doğru yükseldi. Artık çevresini apaçık göremiyordu. Heyecandan nefes nefese tekrarlıyordu. Tereyağı girer gibi, Paris'e tereyağı girer gibi girdiler. Kulakları sağır eden uçuş, Allah kahretsin, Allah kahretsin, çabuk kızın Yol boşalıverdi. Korkunç bir tava tencere gümbürtüsü yolu bir anda kaldırımlara kadar doldurdu. Bir çelik parıltısı göğü şimşek gibi ikiye biçti. Evlerin aralarından geçiyorlardı. Mathieu yapışmış duran Charlotte, ambarın boş loşluğunda sesini duyurmak için bağırdı. Çatıları sıyırıp geçiyorlar. Açgözlü, tembel, isteksiz martılar köyün üstünde şöyle bir dolandı. Yiyecek arıyorlardı kendilerini. Sonra peşleri sıra çatıdan çatıya sıçraya sıçraya gelen tava tencere kalabalığını sürüyerek çıkıp gittiler. Başlar ihtiyatla usul usul meydana çıktı. Ambarlardan, evlerden insanlar çıktı. Ötekiler pencerelerden dışarı atladılar. Bu bir kaynaşmaydı, bir şenlik hazırlığı, sessizlik. Hepsi oradaydılar. Dünden beri arabalarının direksiyonda nöbet tutan şoförlerden başka hepsi 100 kişi kadardılar. Radyocular, sondaj ekibi, telefoncular, sekreterler, gözcüler, hepsi. Hepsi geldiler. Yer aldılar. Bilinmez hangi seyir için. Şosenin ortasına yere oturdular. Çünkü şose ölüydü artık. Otomobiller gelip geçmez olmuştu. Kaldırımların kenarlarına, pencerelerin içine oturdular. Ötekiler ayakta kalmışlardı. Evlerin önlerinde duvarlara yaslanmış, ayakta duruyorlardı. Matthew bakkalın önündeki tahta sıraya çöktü. Charlotte'la Pierre'le de geldiler, yanına oturdular. Kimse konuşmuyordu. Buradaydılar. Bir arada olmak ve birbirlerine bakabilmek için buradaydılar. Birbirlerini oldukları gibi görüyorlardı. Büyük şenlik, kalabalık, yüzden fazla kül rengi soluk yüzde, fazla sessiz, fazla sakin bir şenlik. Yol güneşle kireçleşiyor, taş kesiliyordu. Karnı deşilmiş, yaralanmış, göğün altına kıvrılmış yatıyor. Tabanları, kaba etleri yakıyordu. Tabanlar, kaba etler kendilerini bırakmış, sessizce kavruluyordu. General doktorun evinde kalıyordu. Birinci katta ilk pencere, bu pencere onun gözüydü. Ama onlar genere aldırış bile etmiyorlardı. Umurlarında değildi genere. Birbirlerine bakıyorlar ve birbirlerini korkutuyorlardı. Geri dönülmüş bir yola çıkışın acısını çekiyorlardı. Kimse sözünü etmiyordu ama ızdırap göğüslerine iri vuruşlar halinde oradan oraya çarpıyordu. Izdırabı kollarında, bacaklarında hissediyorlardı. Bir dermansızlık gibi azap vericiydi bu. Yüreklerde kör gözleriyle sinsi sinsi dolaşan bir köstebekti. Bir için çekti, düş gören bir köpek gibi, düşte konuşur gibi konuştu. Levazımda neler neler var. Matthew, evet diye düşündü ama kapıda da jandarmalar var ve Quicoli, ya diye yanıt verdi. Var ya ama kapıda jandarmaları dikmişler. Ne haber düdük? Biri daha renksiz uykulu sesle, yüksek sesle düş gördü. Fırındaki gibi dedi. Fırında ekmek dolu. Nah bu gözlerimle gördüm. Böyle böyle somunlar ama namussuz kapıyı bir sağlamlamış ki. Matthew düşünü sessizce konuşmadan sürdürdü. Bir burt kızartması gördü ve tükürüğü ağzına doluverdi. Cüramayıt davranır gibi yaptı. Sıra sıra kapalı kepenklere göstererek bu kovuklardakilere de ne oluyor dedi. Dün bütün gün bizimle çene çaldılar. Bugün burunlarını dışarı çıkarmıyorlar. Daha dün evler istiridyeler gibi aralık ağızlarıyla yolun iki yanına sıralanmıştı. Bugün kapalıydı hepsi. İşlerinde kadınlar ve erkekler ölü gibiydiler. Karanlıkta bunalıyor, terliyor ve onlardan nefret ediyorlardı. Nippert, yenildiğimiz için vebalıyız şimdi dedi. Charlotte'ın midesi guruldadı. Miden saz çalıyor dedi Matthew. Charlotte saz çalmıyor diye düzeltti. Ağlıyor. Tam ortalarına bir lastik top düştü. Lateks topu yakaladı. 5-6 yaşında bir küçük kız göründü. Duraladı. Ürkek gözlerle baktı. Top senin mi diye sordu Lateks. Gel al. Hepsi çocuğa bakıyorlardı. Matthew kızı kucağına almak arzusuna baktı. Lateks kalın sesini yumuşatmaya çalışarak gel dedi. Gel gel dizime otur bakalım. Her yandan fısıltılar duyuldu. Gel gel gel. Çocuk kımıldamıyordu. Gel çocuğum gel gel. Gelsene kızım. Gel bak ne vereceğim. Hay Allah dedi Latex. Çocuklar bile korkuyor bizden. Gülüyorlardı Latex'e. Çocuğu korkutan sensin dediler. Bu suratla korkar tabii. Matthew güldü. Latex yumuşak neşeli bir sesle tekrarladı. Gelsene bebeğim gel. Sonra birden ani bir öfkeye kapılarak bağırdı. Gel buraya gelmezsen topu vermem. Topu çocuğa göstermek için başını üstünü havaya kaldırdı. Cebine sokar gibi yaptı. Çocuk ağlamaya başladı. Hepsi birden ayağa kalktılar. Hepsi bir ağızdan bağırmaya başladılar. Ver ulan çocuğun topunu. Hayvan, çocuğu ağlattın. Verme, at cebine gitsin. Damın üstüne fırlat, alsınlar bakalım. Matthew ayakta elini kolunu sallıyordu. Kıyık koli gözleri gerçek bir öfkeyle ateş gibi Matthew'yu ittiği gibi Latex'in önüne dikildi. Ver çocuğun topunu, dedi. Eşkıya değiliz biz. Matthew öfkeden kendinden geçmişti. Ayağını hırsla yere vurdu. İlk durulan Latex oldu. Gözlerini yere indirerek, kızmayın, dedi. Vereceğiz. Beceriksiz bir hareketle topu karşı duvara fırlattı. Top duvara çarptı, fırladı. Çocuk topa doğru atıldı, yakaladı, kaçıp gitti. Sessizlik. Herkes yerine oturdu. Matthew kederli, yorgun yerine oturdu. Düşündü. Biz vebalı değiliz. Hiçbir şey yok. Başkalarının düşüncelerinden öte hiçbir şey yoktu şimdi onda. Bazı anlar Matthew kaygılı ve korkmuş bir boşluktan ibaretti. Bazı anlar herkes oluyordu. Herkesle birlikte ürkek, korkmuş, kaygısı yavaşlıyor. Onda kendine özgü hiçbir şey kalmıyordu. Beyninin içine ağır, kıvamlı damlalarla herkesin düşünceleri doluyor. Sonra ağzından dışarı taşıyordu. Biz vebalı değiliz. Latex ellerini çaresiz bir hareketle uzattı. 6 çocuğum var, dedi. En büyüğü 7 yaşında. Birine bile el kaldırmadım ömrümde. Birine bile. Az önce öfkeyle fırlayıp kalktıkları yere oturmuşlardı hepsi. Vebalı, karınları aç, renkleri solmuş, nefreti ter tanecikleri gibi kusan kör evlere karşı güneş altında oturmuşlardı. Susuyorlardı bu güzel Haziran gününü kirleten, iğrenç yaratıkların, bu zavallı, iğrenç böceklerin susmaktan başka yapabilecekleri bir şey yoktu da ondan susuyorlardı. Sabır, biraz daha sabır. Yok edici, öldürücü el yetişecekti. Yolları Flytox'la tarayacaklar. Hepsini öldüreceklerdi. Bütün o zararlı böcekleri, Longin kepenkleri gösterdi. Almanların gelip ülkeyi bizden temizlemesini bekliyorlar. Nippert, o ayı çobanların çok daha güler yüzle karşılayacaklarını yemin ederim, dedi. Quick Collie ha ha diye güldü. Tabii ya, biri gelip köylerini işgal edecekse bunun savaşı kazananlar olmasını yeğlerler tabii. Bu hem de daha cümbüşlü olur. Sonra da bol bol alışveriş eder onlar. Biz ise meteliksiz, uğursuz bir alay hergeleyiz onların gözünde. 6 çocuğum var, diyordu Latex. Birine bile el kaldırmadım ömrümde. Ve Dreamond dişlerinin arasından nefret ediyorlar bizden, diye mırıldandı. Bir ayak sesi duyuldu. Bütün başlar kalktı. Sonra yeniden öne eğildi. Pratt binbaşı yolu eğilmiş kafalar arasından geçerek yürüdü. Kimse selam vermemişti. Adam doktorun evi önünde durunca bütün başlar tekrar kaldırıldı. Gözler binbaşının eli demir halkayı kaldırdığı ve kapıya 5 peşe vurduğu sıra adamın kamburlaşmış sırtında takılı kaldı. Kapı aralandı. Adam aralıktan evin içine süzüldü. Kapı kapandı. Saat 5:45 geceden 5:56 geceye kadar bütün subaylar birer birer peş peşe dimdik ve rahatsız, başları öne eğik, sessiz, hareketsiz oturmuş askerler arasından geçerek demir halkalı kapıdan içeri girdiler. Onların geçişiyle başlar eğiliyor, sonra tekrar kaldırılıyordu. Payne, doktorun evinde cümbüş var, dedi. Charlotte Matthew'ye döndü. Gene ne karıştırıyor bu namussuz herifler, diye sordu. Ananın bilmem nesini, dedi Matthew. Charlotte ona baktı, yanıt vermedi. Subaylar peş peşe önlerinden geçtiğinden beri hepsi daha yılgın, daha bozuk, daha sağlıksız görünüyorlardı. Pierre'nin Matthew korku dolu, şaşkın gözlerle bakıyordu. Benim yüzümde kendi yüzünün ölü rengini görüyor. Birden bir şarkı duyuldu. Matthew korkuyla çevresine baktı. Sesler yaklaşıyordu. Oturakta bok olur da kokmaz mı? Bok olur da kokusu hiç çıkmaz mı? Sonra sokağın köşesinden kalabalık meydana çıkıverdi. 30 kişi kadardılar. Dut gibi sarhoş hepsi. Ceketsiz, şapkasız, tüfeksiz. 30 genç adam. Yolu bir boydan bir boya kaplamışlar. Yürüyorlardı. Şarkı söylüyor, bağırıyorlardı. Gözlerinde keyifli, tehlikeli bir coşkunluk vardı. Yüzleri alkolden ve güneşten kıpkırmızıydı. Yere yol ortasına, kaldırımlara çökmüş, oturan ve şaşkın kafalarını kendilerinden yana çeviren sessiz, kül renkli, ölü yüzlü, sürfe kalabalığını görünce duraladılar. Şarkı devam ediyordu. İri yarı upuzun boylu bir sakallı, genç bir dev ileri doğru iki adım attı, durdu. Boyunda altın bir zincir parlıyordu. Beline kadar çıplak bedeni, iri büklüm büklüm kaslarıyla, güneşte yanmış bakır rengiyle simsiyahtı. "Hey, öldünüz mü ulan?" diye bağırdı. Kimse yanıt vermedi. Sakallı çıplak dev başını yana çevirdi, tükürdü, ayakta zor duruyordu. Şart mı yok gözlerini kırpıştırarak bakıyordu nezaketle. "Siz bizim buradan mısınız?" diye sordu. Sakallı güldü. İri parmaklı elini bacaklarının arasına vurarak "ha ha" dedi. "Belki de bu sizin buralıdır ha? Ne dersin? Yok be, git işine. Biz buralı değiliz. Öf, kusacağım ulan şimdi. Nereden geliyorsunuz?" Sakallı gelişi güzel bir hareket yaptı. "Oradan, yukarılardan. Dövüş oldu mu sizin orada?" "Ne dövüşü? Dövüş mü? Olmadı. Dövüşmemiş olmadı. Ha ha, bizim yüzbaşı işin boka sardığını anlayınca bizi ekti, tüydü. Anladın mı? Biz de basıp gittik. Ama başka yoldan tabii. Bizi yakalamasın diye. Ha ha." Sakalın arkasında iki oğlan da gülmeye başladılar. Sonra bir şarkı tutturdular. "Yürü yavrum yürü. Takımları sürü. Al tokmağı eline. Çal önüne gelene." Bütün başlar aynı anda generalin penceresine doğru döndü. Şart korkuyla elini kaldırdı. "Susun be, deli misiniz?" dedi. "Susun." Şarkıcılar sustular, şaşalamışlardı. Açık ağızlarıyla bir an baka kaldılar. Yüzlerine birden korkunç bir yorgunluk çökmüştü. "Bizim subaylar orada hepsi," diye anlattı Şart. Doktorun evini gösteriyordu. "General de orada." Sakal çıplak dev yüksek sesle, "Subaylarınızı eşekler kovalasın," dedi. "Anladın mı? Topunu birden." Boynunda altın zincir parlıyordu. Kızarmış gözlerini yerde oturanların yüzlerinde dolaştırarak devam etti. "Eğer o hayvanlar canınızı sıkıyorlarsa bizimle gelin. Ha? O zaman bir bok yapamazlar size." 8. ayrımın sonu, sayfa 97.